Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca sadece edebiyatın o bizi biraz ruhlarımızı arıtan, biraz dinlendiren, kişisel sığınaklarımıza çekilmemize izin veren gücüne teslim olarak gündemden, ekonomiden, siyasetten, her şeyden, hayatın gailesinden yarım saat 45 dakikalık bir süreç almak üzere buraya geldiğiniz, bana katıldığınız için sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şividobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın, başlayalım. Bugün kitap konuşacağız. Ruhumuzu dinlendireceğiz bir parça. Patırtıdan, gürültüden uzak duracağız. Ve son derece önemli bir kitabı konuşacağız. Jack London'ın Demir Ökçesi'ni. Periskop izleyicileri aşağıdan 3 noktanın hemen yanındaki yayını paylaş tuşunu tıklayacak. Onlar oradan yapacaklar paylaşımını. Ben de şu dakika itibariyle zaten sosyal medyadan yaptım çağrımı. Twitter üzerinden gelin konuşalım dedim. Kitabımız bu. Jack London'ın Demir Ökçe kitabı. Biliyorsunuz her yayında söylüyorum. Bu yayınlarda reklam olmadığını biliyorsunuz, benim reklam yapmadığım, ama burada klasikleri konuşmak üzere böyle bir yayın silsilesine başladığımda Can Yayınları destek verdi. Büyük bir destek verdi çok hızlı. Onun için tekrar çok teşekkür ediyorum. Her yayında söylüyorum Can Öze, Ali Grant'e, hepsine. Demir Ökçe'nin 2012'de Can'dan çıkan ilk baskısı, bu 2020'deki tekrar baskısı, benim elimde bulunan kitap. Erhun Yücesoy çevirisi. Şimdi bu kitabın şöyle bir özelliği, şöyle bir önemi var. Yazıldığı tarih çok erken. Yani bizden bir önceki yüzyılın en başları, 1908 yılında yazılıyor. Ama farklı tanımlarla ele alınsa bile birkaç kategori içinde bunu net şekilde belirlemek mümkün. Bir tanesi distopik romanların ilki olarak adlandırılıyor. Ne demek? Yani bir yaratılan bir evrenin, bir karanlık evrenin içinde geçiyor. Ama öyle bir roman ki aynı zamanda o yaratılan karanlık evren çok öngörülü bir kavram. O kadar öngörülü ki hatta hepimizin bugün çok fazla konuştuğu, çok fazla gördüğü, hatta bilenin bilmeyenin Instagram'da yanında bir fincan kahveyle fotoğrafını paylaşanın sürekli anlattığı George Orwell'in meşhur 1984 romanının da aslında ilham kaynağı. O roman bundan 40 sene sonra yazılıyor. 40 sene sonra 1949'da, ama bu 1908 yılında çıktığında dünyada aslında bir şeylerin gelişinin habercisi. Bazı yazarlar, bazı şairler öyledir biliyorsunuz, bazı ressamlar öyledir. Daha önce de konuşmuştuk bunu, klasiklerin değerini belirleyen, insana değer katan yönünde odur zaten. Bazı yazarlar, bazı şairler, bazı ressamlar, bazı heykeltıraşlar çağının önünde gider. Çağın hem gidişini gösterir, hem de gidişi göstermekle birlikte uyarılarda bulunur. Uyarı demişken, bu kitap aynı zamanda didaktik bir roman. Ne demek didaktik bir roman? Yayından önce uzun süre kafamda nasıl tanımlarım diye düşündüm. Sanırım şunu söylemek en mantıklısı olacak. Evet, öğretici bir kitap. Öğretme amacı taşıyor ama aynı zamanda öğretmeye çalıştığı şeye inandırmayı da hedefliyor. O anlamıyla didaktik bir roman ve sosyalizmin insan için, insan doğası için nasıl aslında en uygun düzen olduğunu anlatıyor ve o günün koşullarını belirleyerek. Dedik yani bazı insanlar, bazı yazarlar, çizerler, şairler, heykeltıraşlar çağının önünde gider diye. Mesela Nazım'ın söylediği gibi, hani o diyor ya şiirinde, meşhur şiirinde, duymuşum yanık benzinin kokusunu, traktörlerin resmi bile çizilmeden diye. Bu da burada Jack London'ın yaptığı, aslında çok ötede değil, çok yaklaşmış bir gelecekte insanların görmekten ısrarla kaçındığı şeyi gözlerine sokarak onlara anlatmak. Nedir o? Mesela daha ırkçılığın, faşizmin tanımı üzerinde insanlık anlaşamamışken, daha tam olarak neyin ne olduğu yerli yerine oturtulmamışken ve dünya 2. Dünya Savaşı tecrübesinde o ağır ırkçılığı, ağır faşizmi yaşamamışken bütün dünyaya bunun duyurusunu yapıyor. 1914'te başlayacak Dünya Savaşı'nın öncesinde, 1. Dünya Savaşı'nın öncesinde toplumları büyük yoksullukla savaşa sürükleyen koşulları anlatıyor. Hatta kendi dünyası içinde, yani Amerikan yazını içinde de çok büyük bir öneme sahip. Çünkü 1930'ların o ünlü buhranının çok öncesinde, ondan 22 yıl önce o buhranın bangır bangır geldiğini, bunu yaratan koşulları anlatıyor insanlara. Mesela ilk kez romancıların dünyası içinde, ki biliyorsunuz Charles Dickens'ta da bahsetmiştik bundan, çağına tanık olmakla birlikte çağın önünden yürümek. Bazı insanlar için hakikaten bunu söylemek mümkün. Mesela Jules Verne için bunu söylemek mümkün. Leonardo da Vinci için bunu söylemek mümkün. Demin konuştuğumuz gibi Nazım için bunu söylemek mümkün. Hepsi çağın ötesinde bir yanıyla da göstermeye çalışan insanlar. Üzerimde kalmasın, benim inancımdır bu. Ben aynı şeyi mesela bu dünyanın, bugünlerin modern edebiyatı içinde, Paul Auster içinde düşünürüm. O da çağın çok daha önünde giden yazarlardan bir tanesidir. Her neyse, bunları konuşacağız ama burada aslında Jack London'ın yapmaya çalıştığı şey şu: kendi yaşamından da hareketle 40 yıllık kısacık bir hayatın içine çok önemli edebi eserler sığdırmış bir insan. Yoksulluğu dibine kadar yaşamış. Yoksullukla birlikte hayatının son döneminde yazdıklarıyla Amerika'nın en çok kazanan yazarı unvanını alabilmiş bir insan. 40 yılın içinde yapabilmiş bir şey. Doğrudur. Siyasetçiler açısından da Atatürk'ü de aynı yere koymak mümkün, büyük önderi de. Ve bu 40 yıllık zaman içinde öyle değişik işlerde çalışmış ki insanlara sokakta çalışmaktan altın arayıcılığına katılmaya kadar pek çok hayatın bilinmeyenlerini koymuş. Mesela Beyaz Diş romanının içinde de öyle bir aslında bir kurdun evcilleşmesi üzerinden toplumun evcilleşmesini de anlatır. Ama burada haftada 90 sente çalışan insanların varlığıyla çocuk işçiliğin artık Amerika Birleşik Devletleri içinde o dönemin koşullarında, romanın birçok yerinde 3 milyon sayısından bahsediyor ama mesela daha yapılmamış nüfus sayımlarına ilişkin bir takım öngörülerde bulunarak orada en az 1,5 milyon çocuğun, ki bunların bazıları 6 yaşında, çocuk işçi statüsünde ölümüne çalıştırıldığını anlatıyor. Kara bir roman bu. Kara, negatif distopik roman. Bazıları da böyle tanımlıyor. Hani distopya içinden çok parlak, pırıltılı bir şey çıkartılabilirmiş gibi. Değil. Ama burada başka bir şeyden de bahsetmek sanırım gerekli. Çünkü kendisinden önceki yüzyılda, aslında kendisinin de içine doğduğu yüzyıl ama orada o yüzyılın belirleyicisi olarak sanayi devriminin bütün dünyada nasıl değişimler yaşattığını ve bunun kendi sonunu getirecek kapitalist düzenini nasıl oluşturduğunu anlatan Marx'ın da görüşlerinden epeyce etkilenmiş bir insan. Çünkü burada romanın bazı yerlerinde adını böyle koymuyor kendisi. Ama mesela Marx'ın anlattığı o ürüne yabancılaşma, insanların kendi ürettikleri şeyi görememeleri, onun bitmiş halinden kendilerinin bir fayda umamaması, yarattıkları katkının aslında kendileri için bir varlık sorunu doğurması, bütün bunları öncelemiş, öncesinden görmüş bir insan Jack London. Bu kitapta da bu anlatılıyor. Tabii bir boşluk bıraktık Marx'tan da bahsedince, orayı da tamamlamak lazım. 1917 Rus devrimini biraz daha öncesinden adını öyle koymadan ama kaçınılmaz bir şekilde bütün dünyada proleter sınıfın bir devrime doğru koşarak yol aldığını anlatan bir roman aynı zamanda. İçinde, yayının içinde göreceğiz zaten. Çok net bir devrimci tanımı var. Çok net bir devrim tanımı var. Hatta dönemine göre son derece sert bir kitap bu. 12 Eylül'den sonra, 1980'den sonra faşist cuntanın gelişiyle Türkiye'de de en çok toplatılan kitaplardan bir tanesi aynı zamanda Demir Ökçe. Çünkü içindekilerin ne olduğunu, tuhaf bir şey, yani Bekir Yıldız'ın Halkalı Kölesi'ni, evlilik kurumunu anlatan bir kitabı bile sadece içinde halka ve köle olduğu için devrimci roman zannederek toplayan bir güruh için gerçekten müthiş bir öngörü ama o günün de en çok zulme, gadre uğrayan kitaplarından bir tanesi Demir Ökçe. Demir Ökçe ne? Her şeyden önce ondan bahsetmek lazım. Burada Demir Ökçe olarak adlandırılan şey oligarşi. Oligarşik sınıfın, oligarşinin toplum içinde nasıl hükümran hale geldiği ve bu sürdürülebilirlik içinde aslında insanların bilerek ya da bilmeyerek, birkaç yerde kategorize ediyor çünkü onu konuşacağız birazdan, birkaç şekilde ve bazı toplum katmanları içinde kategorize ederek söylüyor, nasıl etkilendiği, nasıl değerlendirildiği, hatta nasıl zaman zaman kendi yaşam hakkında kutsamak için yüceltildiği anlatılıyor. Demir Ökçe, toplumların sesini çıkartan toplumların ensesine basan o büyük gücü, oligarşiyi anlatıyor. Roman birkaç sınıfla çok net kavga içinde. Aslında dönemini de düşünecek olursak Amerikan edebiyatı içinde bu kadar önemli bir yer bulmasının temel gerekçesi de bu zaten. Çünkü burada mesela ruhban sınıfıyla yapılan kavga, romanın ana karakterlerinden bir tanesi olarak ele alınan, ki burada ön sözle başlayan bir kitap. Şimdi diyeceksiniz ki romanlarda ön söz olur. Hayır, burada ön söz romana dahil aslında. Roman ön sözle başlamıyor. Ön söz romanın girişi zaten. Ama orada yapılan tanımı atlarsanız Bu kitabı okuyacaklar için şimdiden önemli bir tavsiye olsun bu. Sakın kitabın ön sözünü işte ona ithaf etmiş, buna teşekkür etmiş falan diye düşünmeyin. Kitabın girişimi, gelişimi ve girişi gerçekten oradan başlıyor. Oradaki tanımla birlikte ana karakterler olarak belki benim için burada ana karakter olarak 3 hatta belki 4 temel karakterden bahsetmek mümkün. Bir tanesi buradaki devrimciyi tanımlayan yani devrimcinin vücut bulduğu kişi olan Ernst Everhart. İkincisi bu romanın aynı zamanda anlatıcısı, tarihinin tanığı olan, sonradan Ernst'ün eşi olarak hayatına devam edecek olan ve hayata başladığı yer olarak aslında yaşamı tanımaya çalışan, bilmeye, anlamaya, öğrenmeye çalışan ama bir parça kendi içinde burjuvazi geleneğinden gelmiş bir insan Ernst Everhart ve bir din insanı olarak, bir din adamı olarak Psikopos Morehead, Morehouse özür dilerim. Onlarla birlikte devam ediyor. Bir de devamında sonlara doğru Mr. Vixen'ı göreceğiz ki biz kitabın asıl ana açıklayıcı karakterlerinden bir tanesi. Bugün değişik bir düzlem uygulayacağız. Ben kitabı bir yere kadar getirip bırakacağım bugün. Çünkü normalde burada klasik romanlardan konuşurken kitabın bütünü üzerinde konuşuyorduk biz. Bugün öyle yapmayacağız. Neden? Dedim ya bu didaktik bir roman. Bir yerden sonra öğretmek kadar İkna etmeye, inandırmaya da çalışan bir romanda yazarın sesi olmaya çalışmak anlamsız bir hale geliyor. Yani doğrudan yazarın ne dediğini bilmek zorundasınız, görmek zorundasınız. O yüzden kitabı bir yere kadar getirip orada bırakacağım. Ama emin olun oraya kadar yaptığımız tanımlama bunun ne anlatmaya çalıştığını, yaşamımızda neden böyle önemli bir yer aldığını, hatta biraz daha ötesinde neden bu kadar yüzyılı geçmiş bir zaman sonra bile insanların bir klasik olarak bu kitabı adlandırdığını gösterecek. Her şeyin başında aslında bizim Ernst Everhart'ın burada hayatımıza girişi, romanın içinde bir karakter olarak belirmesinde çok böyle sade bir aile toplantısını, bir akşam yemeğinin içinde bir araya gelmiş insanlardan görüyoruz. Ve orada kendini işçi sınıfının önemli temsilcilerinden biri olarak gocunmadan, rahatça adlandıran Ernst, kavgalarına girmekten çekinmediğini de göstermeye başlıyor. Bu kavgalardan ilki aslında metafizik kavramı üzerinden giriyor ki hemen korkmayın bunu gördükten sonra ben nasıl okuyacağım bunu ya kardeşim hepsi birbirine girecek. Hayır öyle bir şey değil. Dedik ya bu didaktik bir roman. En basit haliyle açıklamakta çok mahir bir yazar Jack London. Beyaz Diş'in içinde de görürsünüz zaten bunu. Anlamadığınız size çok uzak koşulların içinden bile yaşamı o kadar güzel süzüp o kadar damıtarak getirir ve elinize verir ki siz o bitmiş haliyle sıkıştırılmış belki bugünün düzleminde söyleyecek olursak ziplenmiş haliyle aslında çok daha rahat algılarsınız. Metafizik kavramı burada bilimle metafizik kavgası üzerinden gidiyor ve taraflar kaçınılmaz bir şekilde demin konuştuğumuz gibi Psikopos Morehouse'la Ernst Everhart. Çünkü bu tartışma öyle bir yerden giriyor ki insanın doğasını hangisi açıklar tartışmasıyla başlıyor. Aslında kitapta ilk sinyali ne anlatmaya çalışacağını orada anlatıyor. Ve burada Psikopos Morehouse metafizikçi olarak tanımlanmasından rahatsız oluyor. Sonrasında kabul ediyor gerçi bunu. Yani doğaüstü olayların bir takım yerlerde serbest bırakılmasını açıklamakta noktalayarak orada bırakılmasının yararlı olduğunu söylüyor ama ilk ve en büyük kavga da burada kopuyor. Çünkü Ernst Everhart burada metafizik tanımının aslında insanı açıklamakta yetersiz kaldığını, bilimin sınırlarını zorlayamayan hiçbir tartışmanın insanlığın gelişimine hizmet etmeyeceğini söylüyor. Ve şöyle giriyor muhabbete. Diyor ki, size metafizikçi diyorum çünkü metafiziksel olarak akıl yürütüyorsunuz. Düşünce yönteminiz bilimsel yöntemlere zıt. Vardığınız sonuçların geçerliliği yok. Her şeyi kanıtlayabilirsiniz ama hiçbir şey kanıtlamamış olursunuz. Ve herhangi bir şey üzerinde hemfikir olan iki kişi çıkamaz aranızdan. Her biriniz kendinizi ve evreni kendi bilincinizin sınırlarıyla açıklarsınız. Bilinci bilinçle açıklamayı kendi çabalarınızla da başarabilirsiniz. Ama ben buna inanmıyorum. Çünkü zihindeki her şey metafizikseldir diye cevap veriyor bunun üzerine baş Psikopos Morehouse ve diyor ki Ernst Everhart, metafizikçi öznel kanaate dayanarak sonuç çıkarır. Bilim adamı ise deneysel bulgulara dayanarak mantıksal çıkarımlar yapar. Metafizikçi kuramdan yola çıkıp mantık yürüterek gerçeğe, bilim adamı gerçeklerden yola çıkıp mantık yürüterek kurama ulaşır. Metafizikçi evreni kendine göre, bilim adamı kendini evrene göre açıklar. Ve tam da burada felsefi bir tartışmanın içine giriyorlar. Felsefe tanımının içinde Ernst Aslında bazılarının söylediği, ilk görüşte kendisini tahlil edip ortaya koyduğu fikirdeki gibi kaba saba bir işçi olmadığını gösteriyor. Felsefe tanımını bütün bilimsel bilgilerin birleştiricisi olarak tanımlıyor, anlatıyor. Ve öyle yerlere getiriyor ki dünyanın keşfi, dünyanın içinde hayatın devamı, yeni yeni keşifler nasıl olacak? Diyor ki mesela, metafizikçiler kıtlık ve salgın hastalıklar Tanrı'nın gazabı diyerek nutuk çekerken bilim adamları silolar inşa edip lağım kanalları açıyorlardı. Onlar hayallerindeki şekillere ve keyiflerine göre tanrılar imalede dursunlar, bilim adamları yollar ve köprüler inşa ediyorlardı. Onlara göre dünya evrenin merkezi iken bilim adamları Amerika'yı keşfediyor, yıldızları ve uzayın yasalarını inceliyordu. Kısacası metafizikçiler insanoğlu için hiçbir şey, kesinlikle hiçbir şey yapmamışlardır. Beyler, metafizikçi dediğiniz büyücüdür, şamandır. Sizlerle hayvan postuna bürünmüş, balina yağı yiyen bir tanrı imajı yaratan eskimolar arasındaki fark sadece birkaç bin yıllık doğrulanmış bulgulardan ibaret. Hepsi bu. Tartışma buradan başlıyor ve ilk tartışma ruhban sınıfıyla yapılmışken ruhban sınıfının kapitalizmin gelişimini nasıl desteklediği, oligarşinin içinde aslında nasıl bir çimento işlevi gördüğünü de hiç çekinmeden anlatmaya devam ediyor Ernst Everhart. Burada romanın içine aşk bilinçli olarak tam da bu noktada yerleştiriliyor. Kendisini çok demin konuştuğumuz gibi kaba saba bir işçi olarak gören Ernst Everhart, ki demin konuştuğumuz bu bölüm kendisinin babasının, bir fizikçi olan babasının verdiği bir yemek davetinin içinde bu tartışma yürütülüyor ve ilk etkilenme halini de gösteriyor aslında. İçinde aşkın da hani metafizik bir aşk değil ama doğrudan dokunmak, tensel temasla devam eden devrimci bir romanın içinde, o zaman için bile çok büyük bir bakış aslında bu. Onun da varlığını görüyoruz. Ama burada demin konuştuğumuz şey, yani kapitalizme hizmet edenler kimlerdir? O soru tek tek cevabını bulmaya çalışıyor ve ruhban sınıfına yönelik ifade Ernst'ün sözleriyle aslında romanın açıklayıcı cümlelerinden olmaya devam ediyor. Diyor ki, bu akşam ya doğrudan ve açıkça ya da farkında olmadan işçi sınıfını tanımladığınızı tekrar tekrar itiraf ettiniz. Fakat suç sizlerde değil. İşçi sınıfına dair herhangi bir bilgiye nasıl sahip olabilirsiniz? Onlarla aynı yerlerde yaşamıyorsunuz ki. Başka yerlerde kapitalistlerle birlikte yaşıyorsunuz. Hem neden öyle olmasın ki? Cebinize para koyan, karnınızı doyuran, bu akşam burada giydiğiniz kıyafetleri sırtınıza geçirenler kapitalist sınıfın mensuplarıdır. Siz de bunun karşılığında işvereninize, özellikle de onların kabulleneceği metafizik düşünce tarzını vaz ediyorsunuz. Bu tarzların özellikle kabul edilebilir olmalarının sebebi toplumun kurulu düzeni açısından tehdit oluşturmamalıdır. Burada anlattığı şey, bugünün hani hep övünürüz ya, burada anlatılır işte İslam'da ruhban sınıfı yoktur. O yüzden mesela Hristiyanlık karşısında temel bilgiye daha kolay ulaşır. Din dünyasının içinde bir takım insanların öne çıkmasıyla belirlenmez diye. Oysa bugünün koşullarında mesela İslam'daki ruhban sınıfının çok belirginleşmesi. Bugünün Türkiye'sinden ele alın mesela. Bugünün Türkiye'sini tartışalım. Bugün Diyanet İşleri Başkanı'nın yaptığı pek çok açıklamanın aslında toplumsal temelinin olmamasına rağmen insanları ikna etmeye yönelik çabalar oluşu işte tam da 1908 yılında yazılan bu romanla belirginleşiyor. Çünkü o orada olmasını sağlayan insana hizmet etmek üzere doğruyu tartışmak konusuna hiçbir şekilde girmiyor. Burada Jack London'ın Ernst Everhart'a söylettiği şekilde, yani onun işine gelen şeyleri vaz etmekten kesinlikle geri durmuyor. Tıpkı bugün yaşadığımız gibi. Belki aynı şekilde sevgili Birsen'in söylediği gibi, hani şeyhlerden bahsediliyor ya, tarikatların önderlerinden. Tam da yapılmaya çalışılan şey bu. Burada biraz daha kurumsallaşmış, yani kilisenin belirginleşmiş haliyle bir psikopostan bahsediliyor. Morehouse'dan bahsediliyor ama bizde çok daha yaygın şekliyle aslında bugünün düzenini oturtmak üzere insanları enselerine basan demir ökçeyle birlikte yönetmek üzere tezgahlanmış bir düzenden bahsediliyor. Ve sadece tek unsurun din dünyası, din adamları olmadığını da söylüyor Jack London. Çünkü tam burada hayatımıza Ernst'ün sözleriyle proleter sınıfın, işçi sınıfının, geleceğe elleriyle kuran sınıfın girişi belirginleşiyor. Ve romanın içinde o ortaya çıktıktan sonra aslında konuşulanlar gelişimi de bir parça daha net göstermeye başlıyor. Hani dedik ya, devrimin romanı aslında bu diye. Devrimin gelişinin bütün dünya içinde nasıl yerleştiğinin içinde bir takım rakamlar veriyor romanın. Yani sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde 1910 sayımında 1,5 milyon sosyalist çıktı diyerek, Kitap 1908'de yazılmış bu arada, unutmayın. Orada bunu göstererek aslında insanlara gideceği yeri gösteriyor bu işin. Ve proleter sınıfın, emekçilerin de kendi yanlarında yer aldığını söyleyen, bunu söylemekte hiçbir beis görmeyen din adamlarına çıkışmaya devam ediyor. Diyor ki bağırarak, emekçiler asla yanınızda yer almadı. Proleter sınıf kilisenin dışında ve kiliseye ihtiyaç duymadan gelişti. 18. yüzyılın ikinci yarısında, hani Marx'ın da tanımladığı dönemde, makine ve fabrika sistemlerinin gelişmesiyle birlikte büyük halk kitleleri topraklarından ayrıldı. Eski emek ve çalışma sistemi çöktü. Çalışan insanlar köylerinden sürülüp fabrikaların etrafında kurulan kasabalara doluştular. Anneler ve çocukları bu yeni makinelerin başında işe koşuldular. Aile hayatı yok oldu. Korkunç koşullar hüküm sürüyordu. Bu kanla yazılmış bir hikayedir. İşte orada 150 yıl önce çağdaş proletarya sınıfı doğdu. Ve kilise bunu görmezden geldi. Kapitalistler ülkeyi mezbahaya çevirirken kilise duyarsız kaldı. Tıpkı bugün olduğu gibi o dönemde de buna karşı durmadı. O dönemlerden bahseden Austin Lewis'in dediği gibi, kuzularımı besleyin emrinin verildiği insanlar o kuzuların köle olarak satılmalarını ve ölümüne çalıştırılmalarına tanık oldular ve karşı çıkmadılar. Kilise o dönemde duyarsızdı ve sözlerime devam etmeden önce ya benimle açıkça hemfikir olmanızı ya da açıkça karşı çıkmanızı istiyorum. Kilise o dönemde duyarsız mıydı? Psikopos Morehouse tereddüt etti. Doktor Hammerfield gibi o da Ernst'ün tabiriyle bu vahşi yakın dövüşe alışkın değildi. 18. yüzyılın tarihçesi yazılmıştır dedi Ernst. Şayet kilise duyarsız kalmadıysa kitaplar mı bunu böyle yazdı? Korkarım kilise olanlara kayıtsız kaldı diye itirafta bulundu psikopos. Ve kilise bugün de kayıtsız. Bakın burada bir didaktik roman anlamında sanırım şunun altını çizmek gerekiyor. Bu romanın içinde pek çok kavramda dedik, yani didaktik bir eser bu. Yani sadece öğretmeyi değil, öğrettiğine inandırmayı da hedefliyor diye. Mesela çok kolay teslim olan karakterlerden bir tanesi psikopos Morehouse. Aslında orada dini öğretinin içinde bu kapitalist gelişimin neresinde durduğunu çok kolay kabullenen, söyleneni kabullenip ona göre davranmaya başlayan, ki romanın devamında çok daha bugün için anlamsız sayılabilecek hareketlerini de göreceğiz psikopos Morehouse'un. Ama burada bir yandan da şöyle bir imaj verilmeye çalışılıyor. İnsanları anlatırsanız anlarlar, anlayacaklardır. Yani böyle bir iyimserlik de var romanın içinde, sonu dışında. Ama bunlar anlaşılacak kavramlarken işte tam burada artık Ernst Everhard'ın ağzından Jack London sosyalist çözümlemeyi yapmaya başlıyor. Ve insanlara son derece didaktik bir şekilde sosyalizm denen gerçeğin nasıl koşullarda oluştuğunu anlatmaya çalışıyor. Burada artık yavaş yavaş aşkın da doğduğu yerde, bu tartışmaların devamının yapıldığı yerde bir işçinin sokaktan geçişini görüyoruz biz. Bir kolu yok. Evin kızı, yani bu romanın anlatıcısı Avis Everhard, bunu gördükten sonra Jackson ismindeki bu işçinin kolunun nasıl koptuğu konusunda Ernst'ün sözlerinden etkilenerek, yani onun bir makinenin başında çalışırken kolunun nasıl koptuğunu, üstelik bu kazaların paydos saatine çok yakın saatlerde sıklaşmaya başladığı gerçeği ortadayken kolunun nasıl koptuğunu Ernst'ten dinliyor ve onun çıkışıyla birlikte aslında sosyalizmi tanımak zorunda kalıyor. Hem de farklı meslek grupları üzerinden. Çünkü Ernst ona şunu anlatıyor. Burada Jackson'ın kolunu kopartan çalışma düzeninin acımasızlığı, neden paydos saatleri çok yaklaştığında oluyor bu kazalar? Büyük değirmenlere, büyük taşların, büyük makinelerin içine kollarını kaptırıyor bu işçiler. Çünkü artık yorgunluktan kımıldayamayacak hale geliyorlar. Dikkatleri tamamen dağılıyor. Sadece paydos zilini bekliyorlar ve paydos zili çalmadan önce hayatlarının en gerilimli dönemini yaşıyor. Kazaya çok açık hale geliyorlar. Bana inanmıyorsan diyoruz, İstersen mesela bunun neden hiç haber yapılmadığını araştır. Mesela bunun bu kadar sıklaşmasına rağmen haber yapılmamasının ötesinde büyük şirket avukatlarının bu tarz çalışmaları yaparken nelerden etkilendiğini, insanları nasıl etkilediğini ve dava sonucunda mesela Jackson'da olduğu gibi 5 kuruşluk tazminat kazanmamaları için bu işçilerin nasıl çalıştığına bak. Ve burada o avukatları tutan büyük sermayedarların aslında yaşamlarını nasıl götürdüğünü ve Jackson'ın kopan koluyla hiç ilgilenmediklerini. Lütfen onlara sor. Benim anlatmamı bekleme. Burada işte tam da bu noktada öyle bir Etkileşim başlıyor ki Avis Everhard'ın üzerinden. Çünkü çok ağır bir cümle kuruyor. Üzerine giydiğin bu beyaz kıyafet, beyaz elbise aslında bu işçilerin kanlarıyla lekelenmiş durumda. En ağırına giden cümle bu. Çünkü kendisinin de annesini kaybetmiş ama babasının, bir fizik profesörü olan babasının kazandığı, o günün koşullarında hani buradan bakıp helal diyebileceğimiz lokmayla yaşadığını düşünen ve bugünün çarkına, değirmenine nasıl su taşıdığı konusunda hiçbir fikri olmayan genç bir kadından 24 yaşına geldim, hala evlenemedim diyen, o günün koşulları içinde aslında hayırlı bir kısmet bekleyerek yaşamına devam etmeyi düşünen Avis'in aklı karışıyor. Ve Avis tek tek konunun muhataplarını gidip dolaşıp gezmeye başlıyor. Önce bir gazeteciye gidiyor. Gazeteci bu haberlerin yapılmadığını kabul ediyor. Percy Layton adı. Ve gazetelerin Jackson ve davası ile ilgili haberlere neden yer vermediklerini sorunca gülüyor. Yayın politikası dedi. Bizim o işle hiçbir alakamız yok. Tamamen yayın yönetimine kalmış. İyi ama neden böyle bir politika güdülüyor? Bütün gazeteler şirketlerle ittifak içinde. Eğer reklam gelirleri elde ediyorsanız öyle bir meseleye gazetede yer veremezsiniz. Bunu haber yapmaya kalkan biri anında işinden olur. Normal reklam ücret tarifesinin 10 katını da ödesen yine de haber olarak yer vermezler buna gazetede. Peki dedim, senin politikan nedir? Anlaşılan o ki senin görevin işverenlerinden aldığın talimatla gerçeği çarpıtmak. İşverenlerin de şirketlerin buyruğuna itaat ediyorlar. Benim bilgim yok bu işte dedi Layton. Tedirgin bir havaya girdi. Ben şahsen asılsız şeyler yazmam. Vicdanım rahat benim. Fakat günlük iş akışı içinde hoşa gitmeyen tatsız şeyler de oluyor tabii. Ama anlayacağın tüm bunlar günlük işlerin bir parçası. Gel gelelim bir gün sen bir yayın yönetmeni koltuğuna oturup bir yayın politikası yürütmeyi umuyorsun değil mi? O zamana kadar pişeceğim diye cevap verdi. O halde henüz pişmediğine göre şu andaki genel yayın politikası hakkında ne düşünüyorsun? Ben düşünmem diye cevabı yapıştırdı. Eğer gazetecilikte başarılı olmak istiyorsan otoriteye başkaldırmazsın. Ben her halükarda o kadarını öğrendim. Ne kadar benziyor bugüne değil mi? 1908'de yazılmış bir roman. Yani otoriteye başkaldırmayan, habercilik görevini, hani hep konuşuyoruz ya hafta içi yaptığımız yayınlarda, sadece hakikate borçlu olmak, hakikati bir bagaj olarak taşıyabilmek, onun dışında hiçbir bagaja bağlı kalmamak. Bakın o günün koşullarında, hani demokrasinin yavaş yavaş geliştiği 1908 koşullarında, Birinci Dünya Savaşı'nın artık bağıra bağıra gelmeye başladığı, mikro milliyetçiliğin iyice yükselerek dünyada yeni ulus devletlerin ortaya çıkışı, isme gerek yok. Herkes aynı şeyi düşündü. Bir gün sen de genel yayın yönetmeni olmayı düşünüyorsun. Bugünün genel yayın yönetmenlerine bakın. Fark görebiliyor musunuz içinde? Görmüyorsunuz değil mi? Zaten o da tam bunu anlatıyor. Bu bakış değişebilecek bir bakış değil. Bu bakış sabitlenmiş bir bakış. Hep diyorum yani bizim hafta içi yaptığımız yayınlar, yayın yarın bir gün. Aklınızdaki hangi iktidarsa, sizin için en iyi iktidar hangisiyse, bilmiyorum onun kim olduğunu. Ama kim olursa olsun, o iktidar bile gelse bizim yaptığımız yayına hep ihtiyaç olacak diye. Jack London 1908'de söylüyor onu. Benden çok daha iyi söylüyor, çok daha iyi anlatıyor. Ben dilim döndüğünce söyleyebiliyorum. Ama bu gerçeğin 100 yıldır test edilmiş bir gerçeğin takipçisi olarak söylüyorum. Yani romantik bir cümle değil diyorum ya, onu anlayın diye. Ve burada bunlar anlatılırken insanlarla gezip onları tanımaya, onların yazdıklarını, söylediklerini, ne olduğunu anlamaya devam ediyorum. Zengin insanlara gidiyor. Zengin iki hanımefendiyi evinde ziyaret ediyor. Onlar burada Jackson'ın da kolunu kopartan o büyük fabrikanın sahiplerinden, hissedarlarından ikisi. Onlar da aynı şeyi anlatıyorlar. Bizim olayla bir alakamız yok. Biz işçilere nasıl ücret verildiğini bilmeyiz ki. Biz onlara tam tersine ekmek veriyoruz. Onlara çalışacak bir zemin hazırlıyoruz. Tam da burada işte Jack London aslında oligarşiyi doğuran sebepler içinde kapitalizmin nasıl işçi sınıfına sana ekmek veriyorum diyerek aslında kendisini yüceltmeye çalıştığını anlatıyor. Çok zor bir çözümlemeyi çok basit bir dille anlatıyor. Tam da bu noktada işte. Ve iş geliyor en büyük tartışmaya. Tartışmada takılıyor. Çünkü kavga çok büyüyor. Çok büyüyor ve kendisi İnsanların, fabrikalardaki işçilerin nasıl yaşadığını anlattıktan sonra gelen devrimi anlatarak bu sınıfın, işçi sınıfının bundan sonraki tavrına ilişkin bir takım benzetmeler kullanmaya başlıyor. Yani burada okur aynı zamanda 1908'den itibaren vermeye çalıştığı, mesela 1914'teki Büyük Dünya Savaşı'nın başlangıcı, 17'deki Rus devriminin başlangıcı, daha ötesinde 1930 buhranı, tam da burası anlatıyor işte romanı. Haftada 90 sente, bizde dolar biraz pahalandı ama hani Nazım'ın söylediği gibi bizde hayat biraz pahalı, Mr. Dallas diyordu ya. Bizde dolar biraz pahalandı ama neresinden bakarsanız bakın sadece hafta içinde 8 liraya, aşağı yukarı 7-8 liraya çalışan, bir hafta çalışan insanlardan, özellikle çocuk işçilerden bahsediyor. Ve devrimin kaçınılmazlığını tam da bu noktada hayatımıza getiriyor. Devrimci tanımı yapıyor burada. Bakın okuyalım orayı, önemli bir bölüm çünkü. Devrimciler arasında insana duyulan samimi inancı, coşkulu idealizmi, cömertlik ve özverinin verdiği tatlı hissi, feragat etmeyi ve şehitliği, kısacası ruh ve maneviyatın tüm o muhteşem ve yürek sızlatan yanlarını gördüm ben. Burada hayat temiz, asil ve dolu dolu yaşanıyordu. Dolarları ve sentleri değil, beden ve ruhu yücelten ve açlıktan ölmek üzere olan bir kenar mahalle çocuğunun cılız iniltisini ticari yayılma ve dünya imparatorluğunun getirdiği zenginlik ve ihtişamdan daha anlamlı bulan büyük insanlarla temas halindeydim. Dört bir tarafımda asil bir davaya hizmet etme ve kahramanlık çabaları vardı. Günlerim ve gecelerim, güneşin ve yıldızların yaydığı ışıklar altında ateş ve çiğ damlasıydı. Gözlerimin önünden hiç durmadan alev alev alev alev yanan kutsal kase, İsa'nın kasesi, öteden bir ıstırap çeken, kötü muamele görmüş, yüreği sevgi dolu, sonunda korunup kurtarılan insanlar geçiyordu. Burada devrimcinin tanımını yaptıktan sonra özellikle kendisinin sözlerinin ütopik kavramıyla aşağılanması, hani distopik bir roman demiştik ya, işte böyle bir ütopya gerçek midir sorusunu getiriyor gündeme. Belki biraz burada Marx'a da atıfta bulunmak mümkün. Çünkü belli ki Marx'ın anlatımından çok etkilenen Jack London burada ütopya kavramı karşısında rahatça direnerek, hatta kimsenin kendinden beklemediği şekilde burada bu tartışmanın geçtiği Asiller Kulübü adı verilen o toplantının içinde ilk kez devrimin nasıl oluşacağından bahsediyor. Ve son derece acımasız bir devrimden bahsediyor. Belki Charles Dickens'ı, İki Şehrin Hikayesini hatırlamak mümkün. Hani oradaki karakter de aynı şeyi anlatıyordu ya, bu yoksulluğun sonunu getirecek şey. Yani Fransa'da 1789'u tescil eden, onun gelişini, devrimin gelişini gösteren asıl sorun yoksulluk ve açlıktı ya. Burada da o yoksulluk ve açlığın nasıl sona ereceğinden bahsederken son derece acımasız, son derece sert ifadeler kullanıyor. Bu toplantının yapıldığı salonda işte o oligarşiyi yükselten bütün sınıfların temsilcileri var. Hepsi tek tek orada duruyorlar. Din adamları da var, büyük sermayedarlar da var, küçük işverenler de var. Kendi hayatını bir şekilde geçiren ve demin konuştuğumuz Avis Everhart gibi aslında helal lokma yediğini düşünen ama düzenin çarkına su taşımak dışında hayatında herhangi başka bir eyleme katılmamış insanlar da var. Ve onlara bir devrim ordusundan bahsediyor ilk kez. Burada devrim ordusu tanımı önemli. Deminki devrimci tanımının içinde duyduğunuz dava cümle, dava kelimesi geçti. Dava romanın devamında daha önemli bir hale geliyor. Tanım biraz daha açılıyor ama buradaki tanımında 1,5 milyon Amerika Birleşik Devletleri'nde 1910 sayımı içinde sayılarını 1,5 milyon olarak verdiği sosyalistlerin bütün dünyada 25 milyon kişilik büyük bir ordu olduğundan bahsediyor. Dedik yani kitap çok öngörülü bir kitap diye. Bolşevik devrimini aslında tetikleyen, orada burjuvazinin içinde de yani teorik anlamda bu devrime destek veren insanlarla birlikte ilk kez bir rakamsal telaffuzdan bahsediliyor. Ama burada devrimin tanımı son derece acımasız ve asıl güç mücadelesi, belki romanın en açıklayıcı yeri burası. Çünkü burada çıkan kavga, yani ileride Mr. Vixen'ın, bundan bir sonrasında okuyacağım sözü, oligarşinin temsilcisinin o ana kadar herkes konuşmasına rağmen ağzını açmayan, toplantının belki en sessiz ama en sert katılımcısının sözlerine kadar giden bölümde şöyle sesleniyor. Böylesine bir devrim ordusu, 25 milyon kişilik bir ordu, yöneticileri ve yönetici sınıfları durup düşünmeye sevk edecek bir güçtür. Bu ordunun attığı savaş çığlığı şudur: merhamet yok. Sahip olduğunuz her şeyi istiyoruz. Daha azına razı olmayacağız. İktidarın dizginlerini ve insanlığın yazgısını ellerimize almak istiyoruz. İşte ellerimiz burada. Bu eller güçlüdür. Hükümetinizi, saraylarınızı ve krallara özgü sefanızı elinizden alacağız. Ve o gün gelince tarladaki köylü ırgat ya da büyük şehirlerinizde açlıktan nefesi kokan, Nazım'ın hani şarabımız için eziliyorsak diyordu ya, şose boylarında gebermekten bahsediyordu açlıktan. Nefesi kokan çelimsiz memur gibi ekmek paranızı kazanmak için çalışacaksınız. İşte ellerimiz burada. Bu eller güçlüdür. Kuşkusuz böyle sert bir çıkış karşılığını buluyor. Daha sonrasında da hani 1917 devrimi, o dönemde 1930 büyük buhranını yaratan koşullar, o buhranın dünyaya büyük bir yoksulluk yayması kadar dünyada zenginliğin tanımını da değiştirmesi, aslında burada çıkışı yapacak kişinin kim olduğunu toplantının en sessiz katılımcısı Mr. Wixon'un sözlerinde gösteriyor. Onun sözleri de en az Ernst'ün sözleri kadar, hatta belki daha da sert. Diyor ki, size cevap vermeye gerek yok. Tüm tartışmayı hayret ve tiksintiyle takip ettim. Sizden tiksiniyorum beyler. Sınıfımın mensupları. Budala küçük okul çocukları gibi davranıp böyle bir tartışmanın içinde esip gürleyen adap bilmez sıradan politikacılar gibi bodoslama daldınız bu tartışmaya. Oysa biz burada yapacağımız şeyle her şeyi daha net gösterebiliriz. Rakibin manevraları karşısında bozguna uğradınız. Bir ayının etrafında uçuşan sivrisinekler gibi vızıldadınız. Beyler, ayı işte orada duruyor. Ernst'ü gösteriyor eliyle. Birleşik Devletler'de 1,5 milyon devrimci olduğundan bahsediyor. Evet, bu bir hakikattir. Elimizden hükümetlerimizi, saraylarımızı, krallara özgü sefamızı almaya amaçladıklarını söylüyor. Bu da bir hakikattir. Bir değişim, büyük bir değişim yaşanmaya başlıyor toplumda. Fakat ayının öngördüğü gibi bir değişim olmayabilir bu. Ayı bizi ezeceğini söyledi. Peki ya biz ayıyı ezersek? Ama vızıldayarak ezecek değiliz ayıyı. Bizim size kelimelerle cevap verip kaybedecek vaktimiz yok. O göklere çıkardığınız güçlü ellerinizi saraylarımıza ve sefahatimize uzattığınızda size gücün ne olduğunu göstereceğiz. Cevabımızı bomba ve şarapnellerin gümbürtüleri ve makineli tüfeklerden çıkan kurşunların vınlamalarıyla ifade edeceğiz. Siz devrimcileri ökçelerimizin altında öğüteceğiz ve suratlarınızın üzerinden çiğneyip geçeceğiz. Dünya bizim, biz onun efendisiyiz ve o hep bizim mülkiyetimizde kalacak. İşçiler ordusuna gelince, onlar tarihin başlangıcından bu yana pisliğin içinde yaşadılar ve ben tarihi doğru okuyan biriyim. Ben, bizler ve bizlerden sonra gelecek olanlar güç ve iktidarı ellerinde tuttukça bu pisliğin içinden çıkamayacaklar. Alın size kelime. Kelimelerin kralı güç. Tanrı değil, para değil, güç. Dilinizde tüy bitene kadar tekrar edin bu kelimeyi. Güç. Kitabı tam burada keseceğiz. Çünkü buradan sonrası artık oligarşiyle mücadele eden işçi sınıfının hem başına gelenleri hem ondan sonrasında yaşananları çok daha net anlamıyla görmemizi sağlıyor. Ama burada Mr. Wixon'un sözlerinde gerçekleşen şey, yani güçle, kendi gücüyle, var olan parasal gücüyle, tanrısal gücüyle, onlar değil diyor ama bakın hep bir bileşen olarak sayıyor kendi gücünün içinde. İşte onlarla birleşerek işçi sınıfının kendi iktidarını kurmak üzere çıktığı bu yolda oligarşinin altında nasıl ezildiğini, ezilme yöntemini anlatıyor. Didaktik bir roman bu. Demin de konuştuk. Yani öğretiyor, öğrettiğine ikna etmeye çalışıyor bir yanıyla. Belki bu romanı okumak hepimiz hayatında bugünün yaşamını çok daha net gösterebilir ama farklı farklı zamanlarda okuyarak aslında kişisel gelişimimizle birlikte, kişisel ilerlememizle birlikte farklı şeyler de bulmamız mümkün. Ben çok tuhaf bir şey yaşadım. Sizinle de paylaşmak istiyorum. Hiç dikkatimi çekmemişti bu. Bu kez romanı okurken yaşadım bunu. Burada Ernst Everhard'ın çizilen karakteri ve onun daha sonrasında eşi olacak Avis Everhard'la yaşadığı hayat, ona anlattığı sosyalizmin ne oluşunu tek tek anlatımı bende çok tuhaf bir şey belirginleştirdi kafamda. Ve sonrasında gerçekten bu yakınlaşmayı, bu yakınsamayı gördüm. Bilmiyorum siz ne dersiniz? 1974 yılında çekilmiş Yılmaz Güney filmi Arkadaş. Hatırlıyor musunuz filmi? Hatırlar mısınız bilmiyorum. Benim çok sevdiğim filmlerden biridir. Şarkısını hatırlayacaksınız her şeyden önce. Melike Demirhan'ın muhteşem sesiyle söylediği. Zaten filmin içinde de Melike kendi ismiyle yer alır biliyorsunuz. Orada iki temel karakter vardır. Bir tanesi Cemil. Cemil çok zengin bir adamdır. Okul yıllarından arkadaşı Azem'le bir aylık bir süre için bir araya gelirler. Onu misafir etmek üzere yanına çağırır. Ve o zenginliğin içinde Azem aslında yaşamıyla nasıl burada anlatılan devrimciyi canlandırdığını gösterir. Bize o kadar çok yerde benzettim ki ben sözleriyle. Yani kaba saba görüntüsü. Aslında kendi içinde bir zarafet barındırmasına rağmen hareketlerinde, tavırlarında çok büyük sertlik Ve burada tam da o didaktik olgunun içinde Melike, o genç kıza sosyalizmi, birlikte yaşamayı, arkadaşlığı, beraber yürümeyi anlatırken kullandığı cümleler. Kuşkusuz artık gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki 1908 yılında yazılmış bu roman 1974 yılında hem senaryosunu yazdı hem başrolünü üstlendiği, tabi burada Melike Demirel'i andık, Yılmaz Güney'i andık ama Kerim Afşar'ı da anmadan geçmemek lazım muhteşem oyunculuğuyla o filmin içinde. Orada Yılmaz Güney'e bence o senaryoyu yazdıran kitap bu. Hakikaten bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim artık. Sanırım yanlış olmayacaktır. Çünkü bu kadar benzerliğin olması tesadüf değil. Ama demin konuştuk ya zaten. Büyük yazarlar böyle oluyor işte. Kendisinden çok sonrasını etkileyebiliyorlar. Büyük şairler böyle oluyor. Yol açıyor onlar. Büyük heykeltıraşlar, büyük ressamlar. Hayatımızı zenginleştiren büyük bilim insanları. Onlar yaşamın önünde gidiyorlar. Ve daha sonraki günler için mutlaka çok daha yeni pencereler, yeni ufuklar açıyorlar. Tıpkı demin konuştuğumuz gibi, Nazım'ın söylediği gibi, Leonardo'nun, Da Vinci'nin çizdiği gibi, insanların aklından geçmeden bir helikopteri tasarlayabilmek, Nazım'ın sözlerinde olduğu gibi benzinin yanık kokusunu daha traktörlerin resmi çizilmeden duyumsayabilmek, faşizmin gelişini 1908'de tahlil ederek ortaya koymak, bugün yaşadığımız pek çok şeyi anlamlandırmak, yani yaşamımızı bir şekilde daraltan bütün güçleri bir araya getirebilmek. Burada bütün çeviri romanlarda yaptığımız gibi Erhun Yücesoy'un çevirisinin de altını çizelim. Zaman zaman aksayan yerleri var çevirinin. Türkçe bütünsellik açısından kopan yerleri var ama genel anlamıyla iyi bir çeviri olduğunu ben söyleyebilirim. Kendi açımdan, Türkçe açısından genç sayılabilecek bir çevirmen. Yani benim yaşlarımda bir çevirmen kendisi. Başka çevirileri de var. Bildiğiniz, okuduğunuz başka çevirileri de var. Burada da Jack London'ın Demir Ökçesi'ni başarıyla çevirmiş. Bu çevirinin altından kalkmış diyebiliriz. Can Yayınları'nın bu hafta tanıttığımız klasiği Demir Ökçe, Jack London'dan. Şimdi arkada başka bir kitap görüyorsunuz. Sizden çok fazla mail aldım, çok fazla mesaj aldım, yakın arkadaşlarımdan çok fazla buna ilişkin görüş aldım ve artık şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Biz bunların hepsini hani ben tasarlayıp getiriyorum ama burada aslında yönlendirmesini, toparlamasını beraber yapıyoruz ya. Biz sadece klasiklere her cumayı ayırarak aslında okuduğumuz diğer kitaplara kötülük yapıyoruz. Sizlerden de çok fazla eleştiri geldi bu konuda. Hani taze kitap yok mu? Ben bu arada başka kitaplar okuyorum. Yani şu anda elimde olan kitaplar mesela Murat Anbunga'nın Hamamnamesi ile birlikte arkada gördüğünüz kitap Artun Hoca'nın İktidarların Sofrası kitabı benim için bu dönemin çok iyi iki kitabı. Şöyle bir şeye karar verdim. Eğer sizin için de uygunsa bundan sonrasında böyle gidelim. Ayın iki haftası, bu biraz aslında yurt dışında yaşayan izleyiciler için de kolaylık olacak. Ayın iki haftasında Cuma günleri bir yerli bir yabancı klasik kitap konuşalım, bir roman konuşalım. Bir haftasında mutlaka o dönemin benim o güne kadar okuduğum taze kitapları üzerinden size kitap tavsiyesinde bulunayım. Zaten bir cumasında biliyorsunuz serbest uçuş yayınına ayırıyoruz. Biz dertleşiyoruz çünkü o haftanın içinde. Eğer sizin için de uygunsa böyle yürüyelim derim ben. Çünkü öbür türlü okuduğumuz kitaplar çok askıda kalıyor. Onlar üzerinden çok fazla konuşamıyoruz. Eğer sizin için de uygunsa çok sevinirim. Çok teşekkür ediyorum bugün de benimle birlikte olduğunuz. Sabahın 9'unda edebiyattan bir kendimize küçücük bir ada yapıp ruhlarımızı sakinleştirmek, günden, gündemden, hayatın gailesinden 45 dakikacık çalarak kendi kişisel sığınaklarımıza çekilirken burada benimle birlikte olduğunuz için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Bazıları için yaptığımız şey çılgınlık. Cuma sabahında bu saatte böyle bir şey konuşmak çılgınlık ama değil. Ben biliyorum ki burada bizim birlikte edebiyat konuştuğumuz insanlar, sizler, dünyanın pek çok yerindeki insanlar aslında bu kitaplar üzerinden konuşarak kendi ruhlarımızı, kendi yaşamlarımızı zenginleştiriyoruz. Hani hep söylüyorum ya, biz burada okuyacağız çünkü okudukça çoğalacağız, çünkü okudukça çoğalacaksınız diye. Bugün buna destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi eğer derseniz ki ya tamam biz bunları yapıyoruz, bu yayınlar sürsün çünkü çok benzerleri yok bu yayınların. Ama nasıl süreceği konusunda benim bir takım endişelerim var. Ne yapabilirim derseniz bakın bu yayınları şöyle desteklemeniz mümkün. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Yandaki büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz benim kanalımdasınız. Bakın orada abone ol düğmesi var gördünüz mü? Onu tıklarsanız çok mutlu olurum. Böyle yaparak kendiniz seçerek bugünün medya dünyasına mahkum olmadığınızı göstermiş olacaksınız. Yan tarafta zil var. O yayınlar başlamadan önce haber almak için. Bir de katıl diye yeni bir düğme var. O da isterseniz bu yayını küçük meblağlarla aylık olarak desteklemeniz için. Nasıl olduğu YouTube sayfamın açılışında var. Ama bunların dışında unsal@unsalunlu.com adresine bir mail atarak katkı iletmenin başka yollarını da sorabilirsiniz. Ama en büyük desteğiniz, emin olun, hiç değişmedi. Bundan sonra da hiçbir zaman değişmeyecek. Burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden hem edebiyatın dünyasını hem bizim yaşadığımız hayatı enine boyuna derinlemesine konuşmak. Çünkü bunu yapmazsak uzaklaşacağız. Ama birbirimizden korkmadan bunu yaparsak birleşe birleşe kazanacağız. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Pazartesi sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam ben buradayım. O güne kadar herkese çok güzel bir gün, çok güzel, çok sağlıklı bir hafta sonu diliyorum. Sabah saat 9'da, pazartesi sabah saat 9'da tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.